Kitabın adı Ateşle Oynayan Kız. Yazarı Stieg Larsson. 31. ayrım. Bohman ile Eriksson şüpheli gözlerle Armanski'ye baktılar. Braklund, bu araştırmayı sen yöneteceksin. Neler döndüğünü, Lisbeth Salander'ın vasisini ve Enskede'deki çifti öldürmeye iten şeyin nedenlerini bilmek istiyorum. Bunların mantıklı bir açıklaması olmalı. Özür dilerim ama bu polisin işi değil mi? Diye itiraz etti Braklund. Hiç kuşkusuz, dedi Armanski. Ama biz de polisin bir parçasıyız. Lisbeth Salander'ı tanıyoruz. Onun nasıl düşündüğü hakkında bilgimiz var. Dedi Bohman kararsız bir sesle. Şirket çalışanlarından herhangi birinin onu tanıdığını ya da o küçük kafasından neler geçtiğini bildiğini sanmıyorum. Fark etmez, dedi Armanski. Salander, Milton Security adına çalışıyordu. Gerçeği ortaya çıkarmak bizim görevimiz. Salander, dur bakalım, neredeyse 2 yıldan beri bizim adımıza çalışmıyor, dedi Fraklund. Onun karıştırdığı haltlardan sanırım biz sorumlu değiliz. Üstelik işlerine burnumuzu sokmamızdan polisler hiç hoşlanmayacak. Tersine, dedi Armanski. Elindeki kozu iyi kullanmalıydı. Nasıl yani, diye merakla sordu Bohman. Dün soruşturmayı yürüten Savcı Ekström ve Cinayet Masası Komiseri Bublanski ile birkaç uzun konuşma yaptım. Ekström bu işin altında eziliyor. Bu iş öyle basit, gangsterler arası bir hesaplaşma değil. Bir avukat, bir kriminolog ve bir de gazetecinin katledildiği, haber değeri yüksek bir olay. Onlara baş şüpheli bizim şirketin eski çalışanlarından biri olduğundan bizim de ayrı bir soruşturma yürüteceğimizi söyledim. Armanski bir süre ara verip tekrar devam etti. Ekström ve ben şu an için en önemli şeyin başkalarına ve kendisine zarar vermeden önce Salander'ın yakalanması olduğunda hemfikiriz. Salander'ı polisten daha fazla tanıdığımızdan soruşturmaya katkıda bulunabiliriz. Yani Ekström ve ben ikinizin Bohman'la, Eriksson'u işaret etti, Kung Holmen'deki emniyet müdürlüğüne taşınıp Bublanski'nin grubuna katılmanıza karar verdik. Üçü birden şaşkınlıkla Armanski'ye baktılar. Aptalca sorum için beni bağışlayın ama biz artık siviliz, dedi Bohman. Polislerin bir cinayet soruşturmasına katılmamıza izin vereceklerini mi söylüyorsunuz? Bublanski'nin emri altında çalışacak ama bana da rapor vereceksiniz. Soruşturmanın seyrini izleyeceksiniz. Elimizdeki bütün bilgiler sizin ulaşacaklarınız da dahil Bublanski'ye iletilecek. Bublanski'nin ekibine bedava yardım edeceğiz. Ayrıca siz sıradan siviller değilsiniz. Franklund ve Bohman, burada işe başlamadan önce uzun yıllar poliste çalıştınız. Eriksson, sen de polis akademisinde okudun. Ama bunlar prensiplere ters. Hiç de değil. Polis, değişik araştırmalar için sivillerin yardımına sık başvurur. Cinsel suçlar için psikologlara veya suç işleyen yabancılar için tercümanlara başvurduğu gibi. Siz, baş şüpheli hakkında özel bilgi sahibi danışmanlarsınız. Braklund ağır ağır başını salladı. Tamam, Milton polis soruşturmasına katılacak ve Salander'ın yakalanmasına katkıda bulunacak. Başka? Evet, sizin göreviniz Milton adına gerçeği ortaya çıkartmak. Bu 3 kişiyi gerçekte Salander mı öldürdü? Eğer öyleyse niçin öldürdü bilmek istiyorum. Katilin o olduğuna dair bir şüphe mi var, dedi Eriksson. Polisin elindeki deliller onun aleyhine. Ama olayın başka bir boyutu var mı onu öğrenmek istiyorum. Bizim bilmediğimiz bir boyut. Belki silahı kullanan bir suç ortağı ya da henüz bilinmeyen sebepler. Ortada 3 cinayet varken hafifletici nedenler bulmak o kadar kolay değil, dedi Fragnut. Bu durumda tamamen suçsuz olabileceği ihtimalinden hareket etmeliyiz ki ben buna inanmıyorum. Ben de, diye itiraf etti Armanski. Sizin işiniz polisin gereksindiği her türlü yardımı vermek ve Salander'ın en kısa zamanda yakalanmasını sağlamak. Bütçe, dedi Fraklund. Bir sınır yok. Nereye ne kadar harcanıyor sürekli bilgi alacağım. Eğer mantık dışı miktarlara ulaşırsa işe son veririz. Ama şimdiden itibaren hiç değilse 1 hafta tam gün çalıştığınızı varsayacağız. Kısa bir tereddütten sonra devam etti. Salander'ı en iyi ben tanıyorum. Yani beni de sorgulayacaksınız. Sonya Modik koridordan aceleyle geçip sorgu odasına ulaştığında meslektaşları yerlerine geçmişlerdi. Sonya geç kaldığı için özür dileyerek hazırlık soruşturmasını yöneten grubun şefi Bublanski'nin yanına oturdu. Toplantıyı düzenleyen Hans Faste, Sonya'ya öfkeli bir bakış fırlattıktan sonra toplantıyı açtı. Sosyal İşler Müdürlüğü bürokratlarının Lisbeth Salander'la yıllar süren didişmelerini baştan sona gözden geçirmiş, psikopat izi adını verdiği bu kapsamlı belgeleri nihayet bir araya toplayabilmişti. Boğazını temizleyerek söze girdi. Bu bay, Uppsala'daki Aziz Stefans Psikiyatri Kliniği'nin başhekimi Peter Telobrian. Lisbeth Salander hakkındaki fikirleriyle soruşturmaya katkı sağlamak için Stockholm'e gelme zahmetine katlandı. Sonia Modik bakışlarını Peter Telobrian'a çevirdi. Kıvırcık, kahverengi saçlı, kısa boylu bir adamdı. Çelik çerçeveli gözlükleri, kısa keçi sakalı vardı. Fitilli kadifeden bej rengi bir ceket, kot pantolon, son düğmesine kadar iliklenmiş açık renk, çizgili bir gömlek giymişti. Yüzü sert, görünüşü çocuksuydu. Sonia bu adamı daha önce de birkaç defa görmüş ama hiç konuşmamıştı. Polis Akademisi'nin son sınıfında psikolojik bozukluklar üzerine verdiği birkaç seminere katılmış, birkaç defa da tamamlama kurslarında psikopatlar ve gençlerin psikopatik davranışları hakkında verdiği konferansları dinlemişti. Ayrıca Peter Telobrian'ın görüşlerine başvurulduğu bir seri katilin mahkemesine izleyici olarak katılmıştı. Telobrian tartışmalarda sık boy gösterdiğinden ülkenin en çok tanınan psikiyatrlarındandı. Psikiyatrik tedavi masraflarında kısıntıya gidilmesine karşı sert bir muhalefet yürütmüştü. Devletin kısıtlama politikası birçok tedavi merkezinin kapanmasıyla sonuçlanmış, psikolojik özürlü, tedaviye muhtaç birçok insan sosyal atıklarmış gibi sokağa terk edilmişti. Dışişleri Bakanı Anna Lindt cinayetinden sonra Telobrian psikiyatrik tedavi sistemini araştırmak için kurulan resmi komisyonun başına getirilmişti. Peter Telobrian toplantıya katılanları başıyla selamladıktan sonra önündeki plastik bardağa maden suyu doldurdu. "Bir katkı sunabilir miyim bilmiyorum," dedi dikkatli bir ifadeyle. "Bu gibi durumlarda kehanetimin doğrulanmasından nefret ederim." "Kehanetiniz mi?" dedi Bublanski. "Evet, kaderin bir cilvesi işte. Enskede'de cinayetin işlendiği o akşam bir televizyon kanalının düzenlediği tartışma programına katılmıştım. Ne zaman, nerede patlayacağını bilmediğimiz bir saatli bombadan bahsediyordum. Korkunç bir şey. O zaman tabii ki aklımda Lisbeth Salander yoktu ama bakım altında olmaları gerekirken sokakta başıboş dolaşan hastalardan, isimlerini zikretmeden bir sürü örnek vermiştim. Tahminlerime göre siz polisler bütün bir yıl psikolojik sorunlar yaşayan bir avuç hastanın faili olduğu yarım düzine cinayet ya da saldırıyı soruşturmak durumunda kalacaksınız. Bu delilerden biri de Lisbeth Salander mı demek istiyorsunuz diye sordu Hans Faste. Bence deli sözcüğü doğru bir seçim değil. Ama evet, toplumun sırtını döndüğü hastalardan biri de o. Eğer bana kalsa hiç tartışmasız sokağa salıvermeyeceklerimden biri. Yani suç işlemeden önce bir yere kapatılmalı mıydı diyorsunuz, dedi Sonia Modik. Bu hukuk devleti ilkeleriyle pek uyuşmaz sanırım. Bir kaşını kaldıran Hans Faste dik dik bakarken Sonia bu adamın niçin kendisine durmadan diş gösterdiğini merak ediyordu. Kesinlikle haklısın, dedi Telobrian. Farkında değildi ama Sonia'nın yardımına koşmuştu. Hukuk devletine uymaz. Hiç değilse hukuk devletinin şu anki formuna. Psikolojik açıdan sakatlanmış insanların haklarına saygı göstermekle bunlar tarafından zarar görmesi muhtemel insanların güvenliğini sağlama arasında bir denge sorunu. Hiçbirinin durumu bir diğeriyle aynı değil. Her hasta değişik bakıma tabi tutulmalı. Psikiyatri kliniğinde çalışan bizler de yanlış yapabiliyor, sokaklarda dolaşmaması gereken insanları sokaklara salabiliyoruz. Şimdi sosyal politikalara dalmanın yeri değil sanırım, dedi Bublanski dikkatle. Doğru, diye onayladı Telobrian. Şimdi özel bir durumla karşı karşıyayız. Ama Lisbeth Salander'ın psikolojik sorunları olduğunu, dişi ağrıyan ya da kalp sorunu yaşayan biri gibi onun da tıbbi bakım görmesi gerektiğini hatırlatmama izin verin. Salander iyileşebilirdi. Henüz tedavi edilebilecekken, geç kalınmadan gereksindiği tedaviyi görseydi iyileşebilirdi. Sen onun doktoruydun değil mi, dedi Hans Faste. Lisbeth Salander'ın durumuyla ilgilenen çok sayıda insandan biriydim. Onlu yaşlarının başında benim hastamdı. 18'ine bastığında gözetim altında tutulması gerektiği kararını veren doktorların arasında ben de vardım. Biraz ondan bahseder misin, dedi Bublanski. Onu Enskede'ye gidip de hiç tanımadığı iki kişiyi öldürmeye sürükleyen şey ne olabilir? Vasilisini niçin öldürmüştür? Peter Terobriand güldü. Bak işte bunları bilemem. Ondaki gelişmeleri uzun yıllar izleyemedim. Psikopatisinin derecesini bilemiyorum. Ama bununla birlikte Enskede'deki çifti tanımadığı konusunda şüphelerim olduğunu söyleyebilirim. Bu şüphenin nedeni ne? Diye sordu Hans Faste. Lisbeth Salander'a uygulanan tedavinin en zayıf tarafı ona tam bir teşhis konulamamasıydı. Çünkü tedaviyi kabullenmiyordu. Ne sorulara cevap veriyor ne de herhangi bir şekilde terapiye katılıyordu. Yani hasta mı değil mi bilemiyorsunuz dedi Sonya Modik. Demek istediğim ortada bir teşhis yok. Şöyle açıklayayım dedi Telebriand. Lisbeth Salander'ı tam 13'üne bastığında tanıdım. Psikozlu, obsesyonlu ve paranoyaktı. Saint Stephen psikiyatri kliniğinde tutulduğu 2 yıl benim hastamdı. Kliniğe kapatılma nedeni okul arkadaşları, öğretmeni ve tanıdıklarına şiddet uygulamasıydı. Defalarca şiddete başvurduğu rapor edilmişti. Ama bu şiddet genellikle tanıdık çevresine yönelikti. Daha doğrusu onun açısından aşağılama anlamına gelecek bir şey yapan ya da söyleyen birine karşı. Hiç tanımadığı birine saldırdığına dair tek bir örnek yok. İşte bu nedenle Enskede'deki aileyi tanıdığını düşünüyorum. 17 yaşındayken metroda birine saldırmasının dışında, dedi Faste. O olayda saldırıya uğrayan Salander'dı. Yalnızca kendini savunmuş, dedi Telobriand. Saldırgan işlediği cinsel suçlar nedeniyle bilinen biriydi. Ama sözünü ettiğiniz olay Salander'ın nasıl tepki verdiğine dair iyi bir örnek. Metrodan ayrılabilir ya da diğer yolcuların arasına karışarak kendini koruyabilirdi. Bunun yerine şiddet kullanmayı seçti. Yani kendini tehdit altında hissettiğinde şiddete başvuruyor. Peki bu kızın gerçekte nesi var dedi Bublanski. Tam bir teşhis koyamadık. Şizofren diyebilirim. Psikopatinin sınırlarında geziniyor. Empatiden yoksun, birçok açıdan da sosyopat sayılabilir. 18'ini doldurduktan sonra ayaklarının üzerinde durabilmesine şaşırdığımı söylemeliyim. Vasi denetiminde topluma karışmış, 8 yıl boyunca ne polise şikayet edilmiş ne de tutuklanmış. Ama hastalığının seyri, bütün bu sürede hiç tedavi görmedi. Benim tahminim, 10 yıl önce müdahale etseydik, iyileştirebileceğimiz hastalığı şimdi kişiliğinin bir parçası olmuş. Ve yine benim tahminime göre yakalanırsa hapis cezası almaz, tedavi edilmeli. Peki yerel mahkeme onu toplum içine nasıl salabildi diye söylendi Hans Faste. Bunun birçok sebebi var. Bir kere çok iyi bir avukatı vardı. Adam yalnızca belagat sahibi değil, sağlık bakımında sürekli bütçe kısıntısını öneren liberal politikalarında canlı bir manifestosu gibiydi. Her neyse, adli tıp uzmanı sıfatıyla bana danışıldığında mahkemenin kararına karşı çıktım. Ama yapacak bir şey de yoktu. Ama bahsettiğiniz türden bir gelişme yalnızca bir tahmin değil mi? Dedi Sonya Modik. Demek istediğim 18 yaşından sonraki durumunu bilemiyorsunuz. Tahminden daha fazlası. Tecrübelerim bunu söylüyor. Kendine zarar verir mi? Dedi Sonya. İntiharı mı kastediyorsunuz? Hayır sanmam. O daha çok egomanik bir psikopat. Kendinden başka hiçbir şeyin kıymeti yok. Tepkileri aşırı olabilir dediniz, dedi Faste. Başka bir deyişle toplum için tehlikeli mi? Peter Terobriand gözlerini dikip Faste'ye uzun süre baktıktan sonra başını eğdi, cevap vermeden önce alnını ovdu. Bir insanın nasıl tepki vereceği konusunda kesin bir tahmin yapmanın zorluğunu hayal bile edemezsiniz. Yakaladığınızda Lisbeth Salander'ın başına kötü bir şey gelsin istemem ama evet onu yakalarken mümkün olduğu kadar dikkat edilmeli. Eğer silahı varsa çok büyük ihtimal onu kullanacaktır. 18. Bölüm 29 Mart Salı, 30 Mart Çarşamba. Enskede cinayeti üzerine 3 koldan yürütülen soruşturma hızla yol alıyordu. Komiser Bublan'ın yürüttüğü resmi soruşturmaya göre çözüme yaklaşılmıştı. Ortada bir şüpheli, bir de cinayet silahı vardı. İlk kurbanla şüpheli arasındaki bağ su götürmezdi. Diğer kurbanlarla şüpheli arasında ise Blomqvist üzerinden bağ kurulabilirdi. Bublanski için geriye bir tek Lisbeth Salander'ı yakalayıp Kronoberg hapishanesindeki hücrelerden birine tıkmak kalmıştı. Dragan Armanski'nin yürüttüğü soruşturma biçimsel açıdan polisin kontrolündeydi ama Dragon'ın hesapları polisinkinden başkaydı. Onun amacı Cylinder'ın haklarını gözetmek, gerçeği bulmak, mümkünse hafifletici neden sayılabilecek bir şeylere ulaşmaktı. En zahmetlisi Millennium'un araştırmasıydı. Dergi, polisin ve Armanski'nin imkanlarından yoksundu. Mikael Blomqvist'in derdi, Lisbeth Cylinder'ın Enskede'de iki arkadaşının niçin öldürdüğüne dair mantıklı bir neden bulmakla sınırlı değildi. Paskalya tatilinde birdenbire bu öykünün anlatılandan farklı olduğuna inanmaya başlamıştı. Eğer Lisbeth bir biçimde cinayete karıştıysa bile bu resmi soruşturmanın ima ettiğinden bambaşka bir nedene dayanmalıydı. Ya silahı başkası kullanmıştı ya da her şey Lisbeth'in kontrolü dışında gelişmişti. Niklas Eriksson, Slussen'den Kungsholmen'e taksiyle giderken sessizdi. Damdan düşer gibi resmi bir polis soruşturmasına katıldığı için çok şaşkındı. Armanski'nin verdiği dosyayı bir kez daha okuyan Sonny Bohman'a göz ucuyla baktı ve birden kendi kendine gülümsedi. Bu görev ona Armanski ve Bohman'ın bilmedikleri, hatta tahmin bile edemeyecekleri bir fırsatın kapısını aralamıştı. Hiç beklemediği bir anda Lisbeth Cylinder'la hesaplaşabileceği bir pozisyon elde etmişti. Onun yakalanmasını, ömür boyu cezaevinde kalmasını umuyordu. Lisbeth Cylinder'ın Milton Security'de sevilmediği herkesin malumuydu. Onunla iş yapmak zorunda kalan personel için Lisbeth tam bir ızdıraptı. Ama ne Bohman ne de Armanski, Niklas Eriksson'ın Lisbeth'ten bu kadar çok nefret ettiğini bilmiyordu. Hayat Niklas Eriksson'a adil davranmamıştı. Yakışıklıydı. En verimli çağlarında, üstelik çok da yetenekliyken, polislik mesleğine açılan bütün kapılar sonsuza kadar yüzüne kapanmıştı. Kalp zarında mikroskobik bir delik vardı. Ameliyatta kapatılmıştı ama yine de polislik hayali suya düşmüş, ikinci sınıf insan damgası yemişti. Milton Security'de iş teklif edilince hemen kabul etse bile büyük bir coşkuya kapılmamıştı. Ona göre Milton Security, çaptan düşmüş, emekli polisler için bir tür oyalanma yeriydi. O da bu tür polislerden biriydi ama bunun suçlusu kendisi değildi. Milton da işe başladığında ilk işlerinden biri akıl hastanesinden kaçmış, hasta bir hayranı tarafından tehdit edilen, dünya çapında tanınmış, yaşlı bir şarkıcı kadının güvenliğinin sağlanması için analiz yapmaktı. Bu iş Milton Security'deki iç eğitiminin bir parçasıydı. Kadının yalnız başına oturduğu Södertörn'deki villasına alarm ve güvenlik kamerası sistemi döşenmiş, bir süreliğine de koruma görevlisi verilmişti. Bir akşam geç saatte kadının coşkulu hayranı villaya girmeye çalışmıştı. Adamı fark eden koruma görevlisi onu etkisiz hale getirip polise teslim etmiş, tehdit ve haniye tecavüzden ceza alan adam tekrar akıl hastanesine kapatılmıştı. Niklas Eriksson, Milton'da çalışan bir elemanla birlikte 2 hafta boyunca villayı birkaç defa ziyaret etmişti. Eriksson kendisine yüz vermeyip yalnızca şaşkın bir ifadeyle bakan kadının kendini beğenmiş, mesafeli bir cadı olduğuna karar vermişti. Aslına bakılırsa onu hala hatırlayan bir hayranının varlığı onu mutlu etmeliydi. Milton'un elemanlarının kadına caka satmalarından da nefret etmiş ama tabii neler hissettiği hakkında tek bir söz söylememişti. Kadını taciz eden adam yakalandıktan kısa bir süre sonra bir öğle vaktiydi. Milton'ın 2 elemanıyla şarkıcı kadın villanın arka bahçesindeki havuzun kenarında oturuyor, Eriksson ise güçlendirilmesi gereken kapı ve pencerelerin fotoğraflarını çekmek için villayı dolaşıyordu. Odadan odaya gezerken kadının yatak odasına gelmişti. Dayanılmaz bir istekle konsollardan birinin çekmecesini açmıştı. Kadının revaçta olduğu 1970-80 arası yıllarda bir dünya turunda çekilmiş fotoğrafların konulduğu bir dizi fotoğraf albümü vardı. Ayrıca şarkıcı kadının çok özel fotoğraflarını koyduğu bir kutu bulmuştu. O kadar sıra dışı fotoğraflar değildi ama biraz fanteziyle bunlara erotik çalışmalar denilebilirdi. Tanrım, ne aptal bir inekmiş şu karı. Büyük ihtimal kadının sevgililerinden biri tarafından çekilerek özel nedenlerle saklanmış fotoğrafların en cüretlilerinden 5 tanesini çalan Eriksson, birer kopyalarını aldıktan sonra orijinallerini yerine bırakmıştı. Birkaç ay bekledikten sonra da bir İngiliz bulvar gazetesine 9.000 sterline sattığı fotoğraflar sansasyonel başlıklar eşliğinde yayınlanmıştı. Lisbeth Cylinder'ın bundan nasıl haberdar olduğunu hala bilemiyordu. Fotoğrafları sattıktan kısa bir süre sonra Erikson'u ziyaret etmişti. Fotoğrafları onun sattığını biliyordu. Eğer benzer bir şeyi bir daha yaparsa Dragan Armanski'ye her şeyi anlatmakla tehdit etmişti onu. Erikson'a göre iddiasını kanıtlayabilse bunu zaten yapardı. Açık ki kanıtlayamıyordu. Ama o günden sonra sürekli onun tarafından izlendiği duygusuna kapılmıştı. Hangi tarafa dönse onun yılan gözleriyle karşılaşmıştı. 31. ayrımın sonu. Sayfa 348. Devamı 32. ayrımda.